Ayrım 12. Şairin romanı Murat Anmungan. Sayfa 133. Şairin levhaları. Gavelliana menekşesi. Bir erkek olduğu halde aynı elma ağacının dallarında çamaşır kurutmanın önemini biliyor. Jamin. Bunun kadınlar için ne ifade ettiğini, kendi aralarında bir tür kardeşlik bağı sayıldığını biliyor. Bölgenin halk şarkılarının birinde bir nedenle incinmiş olan kadının diğerine şöyle sitem ettiğini anımsıyor. Aynı elma ağacının dallarında çamaşır kurutmadık mı seninle? Başta Ajnera olmak üzere bu bölgenin kadınları arasındaki dayanışma ve kardeşlik duygularına başka yerlerde en azından bu yoğunlukta rastlanmadığını düşünüyor. Buranın kadınlarında toprağın gücüne benzeyen bir şey var, onları bir arada tutan güçlü bir şey. Sık örgülü yayvan dalları dört bir yana uzanan, gölgesi geniş, boyu kısa, kendi büyük ağaçların örttüğü bahçe kapısının ağzına durup Ümmay'ı sorduğunda, arka bahçede çamaşır asıyor demişlerdi. Ön kapının eşine oturup bulaşıcı bir neşe içinde güneşe karşı yün ve lohuma eğirerek gülüşen kadınlar. Evin yan tarafından dolaşıp arka bahçeye çıktığını görüyor onları. Ümmay'ın yanında ve karşısında dağınık düzen sıralanmış yere sağlam basan bir dizi kadın, aralarındaki sarsılmaz bağı vurgulayan güçlü kollarıyla sıktıkları çamaşırları kuvvetle silkeleyip elma ağaçlarının dallarına seriyorlar. Kendi işlerine dalıp gitmişler, hiç konuşmuyorlar. Yüzlerinden yalnızca bir işi değil, bir dinginliği paylaşmanın sade mutluluğu okunuyor. Belki bu yüzden ortalığı yakmadan, ısıtarak pusarık öğle güneşi, kadınların her birinin yüzünde ağacın altında durdukları elmalar gibi diri dipdiri ışıyor. Sırtı dönük duran Ümmü, ardında beliren birini yaklaşan adımlarını hissederek elindeki işini bırakıyor bir an, yüzünü dönmeden omuz başından hafifçe dönüp, "Kimsin?" diye sesleniyor. "Benim, Jamin." Ümmü gene dönmeden "Hoş geldin." diyor. "Sundurmanın altına gölgeliğe geç, orada bekle biraz. Testide elma şerbeti var, serin serin iç, az sonra gelirim yanına." Yıllardır belinde kılıç taşımanı verdiği alışkanlık yürürken sağ kolu hafif arkaya doğru sallanıyor Jamin'in. Yürüyüşüne çalım katan bu edayı seyretmekten hoşlanan kadınlar dönüp ardından bakıyorlar onu. Bir çocuk uysallığıyla Ümmü'nün dediklerini yapıyor Jamin. Sabahın erkeninde sulanmış bahçenin nemini yetirmemiş kokusu içini serinletiyor. İleride yaba nüvez salkımlarının kırmızı geniş bahçenin yeşiline beneklendiriyor. Yeni mevsimle gelen tertemiz yıkanmış bir gök altında başıboş dolaşan bulutlar bahçe inecekmiş gibi geliyor Jamin'a. O her zaman gibi burada bulunmaktan hoşnut, Ümmü'nün varlığından, bu bahçenin neminden güven duyuyor. Bir kafese sardırılmış yaba asmalarının gölgesindeki uzun kerevetlerden birine yığılır gibi bırakıyor kendini. Yorgun bir adam gibi değil, haşarı bir çocuk gibi bırakıyor. Az ötedeki dalında duran üzümlerin puslu teni çekirdeğini gösterecek kadar saydamlaşmamış daha. Donuk ve diri dolgunluk içindeler. Üzüm salkınlarındaki tane taneliğin mucizesi her zaman gözünü almıştır Jamin'in. Tabiat olacakları beklemeyi öğretir insana. Bir süre hiçbir şey düşünmeden iş yapan kadınları izleyerek dalıp gitmek içini yatıştırıyor onun. Her zaman insanda hafif bir tedirginlik uyandıran tekinsiz Ümmü bile çamaşır silkeleyip seren şu mutlu ve çalışkan kadın kalabalığı arasında yumuşak huylu sıradan bir kadın gibi resme karışıp duruyor. Tarçın ve öğütülmüş guhmana taneleriyle karılmış serin elma şerbeti içini ferahlatıyor Jamin'in. Gününü tazeliyor. Masanın üzerinde sık örgülü yayvan hasır şapkalar içinde duran kuru yemişlerden birkaç tane alıp avucuna oyalanıyor. Kafasının içinde dönüp duran soruların burgacına kapılmış olduğundan parmakların arasında döndürüp durduğu kuru yemişlerin dağılıp ufalandığını fark etmiyor bir süre. Gözlerini dalgınlaştıran içindeki şu diri tedirgenlik olmasa bu sundurmanın altına kerevetin yün, pamuk ve lohuma yumaklarıyla kabartılmış yumuşak minderine uzanıp kendilerini ellerindeki işe kaptırmış bu becerikli kadınları keyifle seyrederek derin ve güzel bir uykuya dalabilirdi. Alışkın becerikli hareketlerle gürültüsüz iş yapan şu kadınları yalnızca seyretmek bile Jamin'i dinlendirmeye yetiyor. Kadınları her zaman sevdiğini, hatta bazen gereğinden fazla sevdiğini düşünüyor. İşini ve yalnızlığını her şeyden çok sevmeseydi, bu zaafın ona yanlış seçimler yaptırabileceğini düşündüğü zamanlar çok olmuştur. İnce bir esintiyle birlikte birden arka sıradaki son tarhta sıra sıra dizili duran Gavelliana menekşesinin kokusunu alıyor. Ceyma'nın düşündüklerini doğrularcasına renkleri gibi acı mor kokuyorlar. Ceviliana menekşesi ancak kadınların elinden su içen doğanın sihirli çiçeklerinden biridir. Yağmur suyuyla besleniyor ama bir tek erkeklere kokuyor. Bugüne kadar hiçbir kadına kokmadığı biliniyor. Tıpkı hiçbir erkeğin elinden su içmediği gibi. Jamin böyle durumlarda bir kez daha tabiatı anlamaya çalışmak yerine kabul etmek gerektiğine inanıyor. Belki de Ceviliana menekşesi bize bu gerçeği hatırlatmak için vardır. Onun kokusunda erkeğin zihnini uyuşturan, ağzında esritici bir tat bırakan sihirli bir gizli olduğunu düşünüyor. Birden epeydir bir kadınla birlikte olmadığı düşüyor aklına. Güneşe karşı geriniyor. Az sonra kollarını iki yana aça aça Ümma geliyor yanına. Eteği ve elbisesinin kol ağızları sekeleyip serdiği çamaşırların nemini taşıyor. Yakınma dinlemeye hazır bir hava içinde. Ne var gene Jamin? Gene ne oldu? Diye soruyor. Sesinin tonunda bıkkınlıktan çok anaç bir hoşgörünün izleri var. Ümma yaramaz bir çocuğu sever gibi seviyor Jamin'i ama onun ardı arkası kesilmeyen sorularından, üst üste açtırdığı fallardan, ikide bir baktırıp durduğu bakılardan yılmış durumda. Nicedir bu durumdan pek hoşlanmıyor. Jamin'e zaman zaman bu konuda yaptığı yardımlardan adını tam olarak koyamadığı bir nedenden ötürü rahatsızlık duyuyor. Üstelik ona bir erkek olarak ilgi duymadığı halde hayatına bir erkek olmayışının noksanlığını niye bu kadar hatırlattığını açıklayamıyor. Onun kendisi için ne ifade ettiğini hiçbir zaman tam olarak bilemediği gibi yanındayken duyduğum mutluluğa da bir neden bulamıyor. Olacakların bin bir türlüsünü önceden gören gözleri kimi durumlarda kendi içine bu kadar kör olabiliyor. Ümmanın kendi hakkında kapılıp gittiği düşüncelerden habersiz olan Jamin yakında 13 dolunaylı yıl şenlikleri başlayacak Odregant'ta diyor. Sesinde yumak yumak sıkıntı var. Ümmü başını sallıyor. Önümüzdeki hafta Odregant'a doğru yola çıkacağım. Bir an susuyor. Yüzüne koyu bir bulut iniyor. Sesi tarazlanıyor. Güneyden kötü haberler geliyor Ümmü. Geçtiğimiz yıl birkaç kentte üst üste birkaç şair daha öldürüldü. Kısa bir süre önce Makra Kamaş'a genç şair Dehamer saldırıya uğradı. Bugüne dek katilin elinden yaralı olarak kurtulmayı başarmış tek kişi o. Dolayısıyla bugüne dek katili gören elimizdeki tek görgü tanığı da o. Demehar'ın 13 dolunaylı yıl şenliklerine katılmak üzere Odragen'de doğru yola çıkacak olduğunun bilgisi geldi. Katil yarım kalmış işini bir kez daha tamamlamak isteyebilir. Bu şenliklerle cinayetler arasında bir bağlantı olduğunu sanıyoruz. Burada durup derin bir soluk alıyor. Ümmü'nün ne anlama geldiğini iyi bildi, derin bir soluk. Kan kokusu alıyorum Ümmü. Bu kez her zamankinden çok daha fazla kan kokusu alıyorum. Ümmü ne zaman Odregant adı geçse Cemma'nın yüreğinin nasıl titrediğini, her seferi nasıl derin bir soluk alma ihtiyacı hissettiğini öteden beri bildiği için anlayış ve şefkatle bakıyor Cemma'nın tedirginin bulutlarının kapladığı yüzüne. Atlı takip polislerinin sabit şehir polislerinden çok daha zorlu bir yaşam sürdüğünü biliyor Ümmü. Bu yüzden de 60'ın eşine gelmiş bu adamın hala kanı 20'li yaşların heyecanla köpüren, mesleğe yeni başlamış genç bir delikanlı gibi at sırtında o şehirden bu şehre bir ömür sürerek suçlu avına çıkmasına saygı duyuyor. Jamin tarazlanan sesini temizledikten sonra asıl sormak istediği soruya geliyor. Şu sıralar rüyalarında gördüğün bir şey var mı? Sesinde bıkkın bir umut, gözlerine yardım uman çocuk bakışları var. Ümmü'nün rüyalarından, bakılarından, kehanetlerinden bir ipucu umuyor. Günün birinde onun kehanetlerinden ya da rüyalarından süzülüp gelen bir haberin, vereceği bir ipucunun bütün gizli çözmeye yeteceğini sanıyor. Ümmü elindeki testten kendi elma şerbeti doldururken Jamin'in sorusuna karşılık olarak başını ümitsizce iki yana sallıyor. Ya senin rüyaların ne alemdi Jamin? Hem bu konuda sen benden daha çok rüya görüyorsun diyor. Jamin'in gördüğü rüyalardan ötürü adeta bir tür suçluluk duygusuna kapıldığını biliyor. Nicedir katilin gözlerinin onun rüyalarını ele geçirdiğini düşünüyorsa da bundan söz etmekten kaçınıyor. Bir seferinde Ümmü'ye sormuştu. Neden ben olayları hep katilin gözünden görüyorum rüyalarımda? Cinayeti çözebilmek için bütün gün olayları katilin gözünden görmeye, onun neler düşünebileceğini tahmin etmeye çalışıyorsun ondan. Geceleri rüyanı alıyor bu durum. Bundan daha doğal ne olabilir ki? Her seferinde Jamin'in yüzüne tam olarak ikna olmamışlığın güvensiz gölgesi asılı kalıyor. Kendim işliyormuşum gibi acı çekiyorum o cinayetleri seyrederken. Ayırt edemiyorum. Gören göz benim ama bıçağı sallayan el benim mi? Sanki başkasının gözlerini ödünç almışım ya da bir başkası benim gözlerimi kullanıyor öldürmek için. Azap içinde uyanıyorum her seferinde. Sanki gözlerim değil de kendim olsaydım orada kimse ölmezdi diye. Her seferinde bu konuda Jamie'ni yatıştırmakta zorluk çekiyorum ama birkaç kez onu uzun uzun rüyaların cinslerinden söz etmek gereğini duymuştum. Senin gördüklerin gündüz birikenlerin rüyası diyordu. Kehanet rüyası, gelecek rüyası, gaybden işaret taşıyan rüzgar rüyaları değil, içini ferah tut, kafanı çok taktığın için düşlerin oyun ediyor sana. Gündüz sen onları yoruyorsun, gece onlar seni. Gözlerin açıkken de kapalıyken de yorgun düşüyor gördüklerinden. Göz dediğinde sabrı vardır. Söylediklerine tam doğru olmayan, en azından sakladığı şeyler vardı Ümman'ın. Jamie'nin gördüğü onca sıradan rüyanın yanı sıra bazılarının sahiden gaybden işaretler taşıyan kehanet rüyaları olduğunu seziyordu. Ama bunların hiçbiri arı değildi. Rüya kordonları birbirine dolaşarak saflıklarını kirletiyor. Bu yüzden bilinen rüya cinslerinden hiçbirine tam olarak dahil olamıyorlardı. Gündüzden kalma olayların kılık değiştirmiş parçacıklarıyla gelecekten haber işareti taşıyanlar aynı rüyada iç içe geçerek Jamie'nin aklını gözünü iyice bulandırıyordu. Ümmü da Jamie'ni kendisine azap veren kuşkularından korumak uğruna gördüklerini yalnızca gündüz birikenlerin sancısını taşıyan zihin yorgunu rüyalar olduğunu söylüyor. İşlerinden bazılarını kehanet gücü taşıyabileceğine ilişkin kuşkularındansa hiç söz etmiyordu. Biliyordu ki Jamie'nin gece rüyalarını gündüz kaldıramayanlardan. Bu konudaki düşüncelerini apaçık dile getirdiğinde onun rüyalarıyla başa çıkmakta, gördüklerini taşımakta zorlanacağını biliyordu. Rüyaların karşısında güçsüzdü erkekler. Çoğunun rüya görmeyi reddetmesi bundandı. Jamie'nin ellerini bacaklarının arasında birleştirerek bir süre daha asmaların gölgesine sessizce oturdu. Bu onun çaresizlik ifadesiydi. Ellerini birleştiren görünmez kelepçeyi çözecek şeyi arıyordu. Yola çıkmadan mutlaka bana uğra dedi Ümmü, Jamie'ni uğurlarken. Sana üzerine kadim zaman şiirleri okunmuş uzun yol taşları uzaktayken korunma tılsımları vereceğim. Yolunu kolaylaştırırlar. Birden Jamie daha şimdiden uzaktaymış gibi içi şefkatle doldu Ümmü'nün. Atlı geceler. Uykusuz gecelerin yalnızlığında olgunlaşan kederleri at sırtında yol alanlardan daha iyi kim bilebilir? Jamie'a göre gecelerin kendi içinde ne çok çeşit olduğunu herkes bilmez. Örneğin bazı gecelerin adeta kibri vardır. Nedenini bir tek kendinin bildiği. Sonra ayın perçemini kısa kestiği geceler olur. Işığı kıt ya da adımı çabuk. Bulutuna göre hatırladıkça ürperen gözenekleri geçmiş gecelerin. Böyle zamanlarda ruhunda seyrenin ne olduğunu kim tam olarak bilebilir ki? Şimdi içini yol aldığı gece ise başka, bambaşka. Atlı geceler adını verdiği bu gecelerin ömrünün ne çok zamanı kapladığını düşünüyor Jamie. Bir gece hayvanı gibi ıssız doğanın ortasında geceler boyu yol aldığı bu uzun zamanlar hayatını ne çok yer tutmuş. İçini içinden geçti, gecenin yıldızları basmış. Geçmişte kurt, ağaç, dağ, su kürkleri arasında uyuduğu geceler hızla geçiyor aklından. Hava çok güzeldi. Yıldızlara isim verir gibi bakıyor gökyüzüne. Yine ıssız doğanın ortasında at sırtında bir başına yol alıyor. Yalnızca yola, kıra, manzara değil, her zerresi huzurlu bir mutluluk içinde duyduğu kainata karışarak eriyor gibiydi. Böyle zamanlardaki ruh halini bir ot gibi, bir dal gibi, bir böcek gibi mutluyum diye dile getirirdi. Tabiatı anlamamızı sağlayan şeyin onu bize verdiği huzur ve mutluluk olduğunu anlayacak kadar tabiatın koynunda onunla iç içe baş başa kaldığı uzun vakitler geçirmişti. Gerçekten de böyle zamanlarda ruhunun zenginleştiğini, otu, dalı, böceği tıpkı bir insanı anlar gibi anladığını hissediyor, içi genişliyordu. Ortalığı gün aydınlığına boğmuş, binlerce şiirde yapılan benzetmede olduğu gibi, her şeyi gümüş rengine boyamış olan ay, şimdi tam tepedeydi ve kenarındaki ufak yenik olmasa, rahatlıkla içindeki kaybolduğu ufka kadar uzanan manzara, öteden beri ay şairliğinin pek sevdiği bir konuydu. Böyle zamanlarda hep aklına düşen bilge şair Bendag'ın Ayda Kaybolmuş Adamlar şiirini anımsadı gene. Ümmü bu şiiri ne güzel okurdu. Kaç yaşındaydı bu şiiri ilk duyduğunda? Az sözde çok şey anlatmanın, bir şey söylemiyor görünüp derinden yürek burkmanın başyapıtıydı o. Kendi için yazılmışçasına ruhunu tanıdık bir sızıyla kavuran bu şiiri her okuduğunda ya da birinden dinlediğinde ağlamamak için kendini güç tutar, her dizenin, her sözcüğün ta iliklerinde titreştiğini duyardı. Üstelik bu şiirde onu bunca kederlendiren şeyin ne olduğunu hiçbir zaman tam olarak anlamamıştı. Bunca yıl sonra bile şiirlere ömrünü veren belki de buydu. Bir tür ayda kaybolmuş adamlardan sayılabilecek olan atlı polisler, öteden beri ikili gruplar halinde dolaştığı halde, Jamon çoğu kez güvenlik yönetimindeki üstlerini kızdırmak pahasına da olsa tek gezmeyi severdi. O her zaman yalnızlığın her şeyin üstüne tutmayı bildi. Yalnızlığın öğrettiklerinin insanların öğrettiklerinden fazla olduğuna inandı. Anakaranın uçsuz bucaksız yollarını yalnız dolaşma izni her atlı polise verilmezdi ve bu durum kimsenin hoşuna gitmese de o mesleğindeki başarılarının geçirdiği ayrıcalıklı konumundan yararlanıyordu. Yanına verecek ikinci kişinin büyük bölümü yollarda geçecek. Uzun takiplerde uyum sağlayabilecek biri olmasının her zaman mümkün olmadığını geçmiş deneyimlerinden biliyor. Bu nedenle yanına daimi birini almak yerine vardığı yerlerdeki güvenlik noktalarından kısa mesafeler için bir eşlikçiyle yedeklenmek daha çok işine geliyordu. Hem uzun yollarda çoğu kez hiç hesapta olmayan şeyler nedeniyle yakın arkadaş sanılan kişilerle bile olmadık sorunlar yaşanabiliyor, hatta sağlam sandığınız dostluklar bile bir anda çözülüp gidebiliyordu. Atının iki yanından sarkan vahşi tuaranak postundan yapılma heybesinde fazla bir şey yoktu Jamon'un. Yetinmeyi bilen, hayatı tutumlu kullanan biri olarak yalnızca kendi en gerekli olacak şeyleri taşımakta ustalaşmıştı. Hayatta hiçbir konuda fazla yük almak istemezdi. Her gittiği yerde bulunmaması olasılığına karşı asla vazgeçmediği bir kişinin dışında sıradan gereksinimlerine vardığı konaklama yerlerinde karşılamayı yeğlerdi. Her sabah sıcak suç ya da bulamadığında sıcak su kasesine boca etmekten vazgeçemediği yaban yulafı tohumu ile çorbasına yoğurduna kattığı kara keten tohumlarını ne olur ne olmaz diye her daim heybesinde bulundurur. Bir de çorbalara, yemeklere serptiği cereseh otunun ekşi kekre tadında asla vazgeçemezdi. Jamon yol boyu düşünüyordu da kendisinin olmayan yıllarda yaşlanmış gibiydi. Sanki bir başkasının zamanı kullanılmış, o da kendi birdenbire şu yaşında buluvermişti. Yaşını hiç göstermeyen, sağlıklı, dinç ve zinde bir görünüşü vardı oysa. Çöl polisliği yaptığı sıralarda vücuduna dayanıklılık kazandıran nice zorlu sporda ustalaşmış, kendini sağlamlaştırmasını bilmişti. Çocukluğundan bu yana ilgi alanı hep bilinmezler olmuştu. Büyüdükçe kainatın bilinmezleri yerini yavaş yavaş gündelik hayatın bulmacalarına bırakmaya başlamış ve bunları anlayıp çözmeye giderek artan bir merakla yönelmişti. Belki de bu yüzden sonunda atlı polisliği seçmişti. Atlı polislikte hem bilinmezler vardı hem de yol. O kaderinin farkında olan insanlardan. Gökyüzü en küçük bir sis saçağının, ince bir bulut parçasının bile olmadığı, yıldızları usul usul ışıyan kadife serinliğinde sakin bir geceydi şimdi içinde yol aldı. Bu temiz havayı yalnızca solumak ciğerlerinin değil tüm bedenini tazeliyor gibiydi. Bütün soylu atlar gibi tartımını hiç bozmayan adımlar yol alan vakur atı Sisi'nin nal seslerinden ve zaman zaman duyulan cırcır böceklerinden, ötlerin ya da Yusufçuk ötüşlerinden başka ses duyulmuyordu ortalıkta. Kohra Gantra kadar yalnız gidecek, oradaki güvenlik noktasında ikinci bir atlı polisle yedeklenip son yolunu sürdürecekti. Daha Odragan'da çok yolu vardı. Orada Makrakamaş'a genç şair Dehamer'e yapılan saldırı nedeniyle tutulan raporları inceleyecek, yapılan araştırmaları gözden geçirecekti. Katil ilk kez bir saldırısını cinayetle sonuçlandıramamış, ilk kez bir kurbanını elinden kaçırmıştı ve Jamon 13 dolunaylı yıl şenlikleri nedeniyle Odragen'de gelme olasılığından söz edilen Dehamer'la yüz yüze görüşmenin bir yolunu bulacaktı. Heybesine duran Ümman'ın verdiği okunmuş uzun yol taşlarını uzaktayken korunma tılsımlarını atının sağrısını okşar gibi heybenin üstünde okşadı. Onların yolunu kolaylaştıracağına inanıyordu. Bizler hayatımızı alabildiğine zorlaştırırken bilinmezler hayatımızı kolaylaştırırdı. Vücudumuzun yaraları olduğu gibi kaderimizin de yaraları vardı. Onlara da şifa gerekti. Kaderin farkında olmak, kaderinin yaralarının da farkında olmayı gerektiriyordu. aklından bunları geçirirken yalnız yüzü değil ruhu da aynı gümüşüne bulanmışçasına bir gülümseme yayıldı yüzüne. Ana karının en gözde, en güvenilir soruşturma polislerindendi Jamin. Onun yerinde kim olsa atlı polisliği bırakıp büyük şehir merkezlerinden birinde yerleşik bir masabaşı görevini kabul eder, rahatlığı seçerdi. O ise istemek şöyle dursun bunlar hep kaçınmıştı. Ana karanın birçok bölgesinden çözüme ulaştırılamamış zor vakaları sonunda ona getirirlerdi. Bu da gururunu okşuyor, kendini daha yararlı hissetmesine neden oluyordu. Meselindeki ilk başarısını ana karanın bazı şehirlerinde taşıyıcısı çocukları kaçıran gizli bir tarikatı ele geçirmekle kazanmıştı. Söz konusu bu tarikat, müritlerini ana karayı dolaşarak ruhları yıkanıp yeniden yerküreye gönderildiğini düşündükleri taşıyıcı çocukları arayıp bulmakta görevlendirmişti. Bu çocukların ruhlarında unutmanın sularından geçerken tamamen yıkanıp silinmemiş kayıtlı bilgiler olduğuna, bu saklı bilgilerin yerküreye özgü gündelik bilgi edinme alışkanlıklarıyla kirlenip kaybolmadan ortaya çıkarılması için çocukların özel ayinler yoluyla konuşturulması gerektiğine inanıyorlardı. Taşıyıcı çocuk diye adlandırılan bu çocuklar bilgilerinin de yerküredeki görevlerinin de farkında değildiler. Öteki alemlere ait her şey onların körpe dimağlarında saklıydı ve bunları zaman zaman anlaşılmaz sözcüklerle, büyüklerinin anlamadıkları bir dille farkında olmaksızın ifade ediyorlardı. Bu çocukların zaman zaman bilinmeyen bir dilde konuşmaları, kimselerin anlamadığı sözcükler kullanmaları, sakladıkları gizlerin işaretiydi. Tarikat bilgileri ise çok ciddiye aldıkları bu şifreli dili kaçırdıkları çocukların ağzından özel ayinlerde çözmeye çalışıyorlardı. Her çocuk taşıyıcı çocuk değildi tabii. Kimileri yalnızca çocuktu. Onlar unutmanın sularından tamamen yıkanarak çıktıkları için geldikleri alemlere ait hiçbir şey hatırlamıyor, buraya oradan hiçbir bilgi taşıyamıyorlardı. Taşıyıcı olanlar geçitte kalanlardı. Tam olarak ne öteki tarafta kalabilmiş ne buraya geçebilmişlerdi. 3 yaşından sonra oraya ait bütün bildikleri yerkürenin öğrettiklerinin enkazı altında kalacağından, bir daha o bilgilere saf ve temiz olarak asla ulaşamayacağına inanıldığı için çocukların 3 yaşını geçirmeden tarikat müritleri tarafından kaçırılmaları ve ayin soruşturmasından geçirilmeleri gerekiyordu. Hangi çocuğun yalnızca çocuk, hangi çocuğun taşıyıcı olduğunu ise ancak bulucular anlar, onları ancak tarikatın çeşitli aşamalarından geçerek ehlileşmiş olan deneyimli bulucular tanır. Bu nedenle tarikat tüm ana karaya bulucular salmış ve onlar taşıyıcı olduklarına inandıkları çocukları birer birer kaçırmaya başlamışlardı. Bu çocukların hepsinin tarikatın merkezi sayılan ana karanın orta batısında sakin, sıradan, gösterişsiz, hatta birçok kişiye göre sıkıcı bir yerleşim birimi olan Sogranam kentindeki bir yeraltı tapınağında toplandığını o sıralar kimse bilmiyordu. Bu yeraltı tapınağının da özel odalarda kilit altında tutulan taşıyıcı çocuklar teker teker sorgu ayinlerine alınıyor, tarikat bilgelerinin yönlendirmeleriyle konuşturulmaya çalışılıyor, dahası buna zorlanıyorlardı. Kaçırılıp bir daha haber alınamayan çocuklarla ilgili defalarca çıkmaza uğramış olan bu soruşturma sonunda Jamin'a verildiğinde öteki çocukların kaçırıldıkları şehirlerden gelen polis raporlarını tek tek okuyup uzun uzun inceledi. Sanki elindeki sayfalara biraz daha bakarsa olan biten kağıtların arkasından bütün çıplaklığıyla beliri verecekmiş gibi saydamlaşmış gözlerle raporları uzun uzun inceler, çevresindekilerin anlam veremediği bir dikkat ve sabırla döne döne okurdu. Tek tek bölgeleri dolaşıp her bir çocuğun bağlı bulunduğu küçük ev ve o küçük evin bağlı bulunduğu büyük evle yeniden konuşmanın bir anlamı olduğunu sanmıyordu. Bölge güvenliğinin bu işi defalarca yapmış olduğundan emindi. Tek tek her birinin hikayesini iyice sindirene kadar raporları defalarca okuduktan sonra bölgenin haritası üzerinde çalışmaya başladı. O bölgede çalınarak kaçırılmış çocuk şikayetinin gelmediği tek şehir nedense Sogranam'dı. İlkin bu durum dikkatini çekti Jamin'in. Uzakları işaret eden parmaklardan her zaman kuşku duyardı. Bu nedenle de bu soruşturmayı üzerine aldığında herkes bu yol meraklısı atlı polisi günler geceler boyu at sırtında yol tepecek sanırken o büyük bir gizlilik içine gidip soruşturma karargahını Sogranam kentine kurdu ve neredeyse masasından kalkmadan bütün soruşturmayı oradan yönlendirip yönetti. Nedense bu olayların düğümünün burada çözüleceğine dair derin bir önseze uyanmıştı içinde. Her zaman içinin sesine güvenmişti. Nitekim şehrin bütün giriş çıkışlarına yerleştirilmiş gözcü polislerin verdiği raporlar birbirini tutuyor. Kuşkulu kişiler gözlenip kuşkulu atlı arabalar tek tek saptanarak izleniyordu. Soruşturmanın başlangıç aşaması sayılabilecek günlerin birinde Jamie'nin kendisinden yardım istediği haritacı K, Jamie'nin masasının üzerinde serili duran haritaya uzun uzun baktıktan sonra haritanın üzerinde bir anagram keşfettiğini söylediğinde ilkin çok şaşırdı Jamie. Bu hiç beklemediği bir şeydi. Haritacı K keşfini anlatırken mesele bir anda tamamen çözülmüş gibi geldi Jamie'a. Harita üzerinde kaçırılan çocukların bulunduğu şehirlerden Sogranam'a doğru birer çizgi çekildiğinde ortaya altıgen köşeli bir yıldız çıkıyor ve Sogranam bu yıldızın tam ortasında yer alıyordu. Bir söylentiye göre varlığından kuşku duyulan gizli bir tarikatın simgesi olan altıgen köşeli yıldızdı bu. Eylemlerini işaretlendirerek kendilerini bununla malik kılıyorlardı. İşaretlendirdiğiniz kaderiniz olur düşüncesi anakarada kadim zamanlardan kalma köklü eski bir inançtı. Her anagram kendi kaderimizde ördüğümüz bir kafesti ve bize kendi evrenimizi kurma izni veriyordu. Kafesler önemlidir demişti K. Yaşam içinde görünen ve görünmeyen kafeslerle çevrilmişizdir. Altıgen yıldızın her köşesi tamamlandığına göre anlaşılan Sogranam'da işleri bitmişti ve tarikat anakarını başka bir yerine taşınarak yeni bir altıgen yıldız oluşturmaya, bu sefer de orayı işaretlenmeye başlayacak. Böylelikle zamanla tüm anakaranın kaderini ele geçirmeye çalışacaklardı. Onların Sogranam'dan kaçmalarına zaman tanımadığından harekete geçmeye karar verdiler. Takibe alınan kuşkulu kişiler ve pencereleri sıkı sıkıya kapalı atlı arabalar sonunda Sogranam'daki tarikatın kalbine, kimsenin yolunu izni bilmediği yeraltı sarayının gizli kapısına götürdü onları. Tapınak bir deri bir kemik uğursuz Suhuma kuşları tarafından korunuyordu. Daha hiçbir kanadını çırpamadan bölgedeki yabancıların varlığını bildiren uğursuz çığlığı atamadan oldukları yerde oklandılar. Jamie'nin vardıkları saray kapısının alınlığında altıgen köşeli yıldızı gördüğü an bu işi halletmiş olduğuna inandı, haklıydı. Burasıydı, aradıkları buradaydı, biliyordu ki kaçırılan çocuklar sağ salim burada olsunlar. Ne yazık ki hepsi sağ değildi. Bu olay bir anda onu bütün anakarada kahraman yapmaya yetti. Zaten Jamie'nin en duyarlı olduğu konu içinde çocukların olduğu hikayeler olaylardı. Yıllar önce vahşice öldürülen ve cesedinden yalnızca bir parça bulunan kardeşinin sızısı her seferinde ilk günkü şiddetiyle içindeki yemine düğümleniyordu. O gün Sogranam yeraltı sarayından kurtardığı çocuklara gözyaşları içinde tek tek sarılırken kardeşinin anısını kucaklıyor gibiydi Jamie. Bunca yıl kaybetmek korkusundan ötürü çocuk sahibi olmaya kalkışmamıştı bile. Öldürülen kardeşiyle birlikte bütün çocukluğundan ve babalık hakkından vazgeçmişti. 12. ayrımın sonu sayfa 145.